Ayrım 10, sayfa 116. At, Bowers dosyaları 3, Stephen James. Bilgisayar çantamı omzuma atıp ve iki termos kupayı da yanıma alıp kapıdan çıktım. Daha önce onunla aynı arabaya binmemiştim. Şimdi ise onun 2002 model dökük bir sedan Satürn'ü olduğunu görüyordum. Kahverengi, her tarafı çizik, çamur içinde samimi. Vakit hala erken olmasına karşın gökyüzü batıda yüksek bir Sirius bulut katmanı haricinde çoktan açılmış ve maviydi. Etrafta hafif, serin bir rüzgar dolaşmaktaydı ama onun dışında ortalık sessiz ve hareketsizdi. Cheyenne camı indirdi. ''Günaydın Pat.'' ''Günaydın.'' Kupaları arabanın üstüne koydum ve hafifçe arabaya vurarak seni daha ziyade kabinet tarzı bir kız olarak düşündüğümü söylemek zorundayım. ''Beni sınıflandırmak zordur. Çantanı arkada bir yere atıver.'' Kapıyı açtım ve bu talimatı yerine getirmenin söylenişi kadar kolay olmadığını gördüm. Koltuğun üzeri ve yerler kağıt yığınlarıyla kaplıydı. Arabada KFC'ye yapılmış en az 4 ziyaretten arta kalanlar, 3 buruşturulmuş atış poligonu hedefi, 1 çift paslanmış buji kablosu, 1 dağ bisikleti tekerleği, hakkında soru sormamanın daha iyi olacağını tahmin ettiğim çok eski 1 çift erkek kovboy çizmesi ve 1 helikopter uçuş talimatnamesi vardı. Sonuncusuna işaret ederek uçtuğunu bilmiyordum dedim. ''Dersler daha bitmiş değil, solo uçuşumu geçmem gerek.'' Bilgisayar çantama yer açabilmek için hedefleri kenara ittim. Şimdiye kadar gördüğüm en sıkı atışların yapıldığı hedefler arasındaydılar. Bu nedenle bilgisayarımı koltuğa yerleştirirken sordum. ''Ne sıklıkla talim yapıyorsun?'' ''Pazartesi ve salıları, bir hafta bile kaçırmamaya çalışıyorum.'' Kapıyı kapadıktan sonra arabanın üstündeki kupaları kapıp ön koltuğa Cheyenne'in yanına oturdum. ''Öyle görünüyor ki 12'yi de ıskalamamaya çalışıyorsun.'' ''Bir çiftlikte büyümenin faydaları, çakalları dört dala giden sürüden uzak tutmak zorundasın.'' ''Bundan sakın üvey kızıma bahsetme, avcılıktan hiç hoşlanmaz. Kaşı gözü olan bir şey asla öldürülmemelidir.'' Kupalardan birini uzatarak kahve diye sordum. Yok, kahveye elimi sürmem. Ah, ama bu kahve iyidir. Bu bir oksimoron dedi. Tamam, bu biraz kötü oldu. Ben de senin zevk sahibi bir kadın olduğunu sanıyordum. Göz ucuyla bir bakış attıktan sonra öyleyim bazı konularda dedi. Pekala, bu kadın açık sözlüydü. Ona kurnaz bir cevap vermeme fırsat bırakmadan gösterge panelinin üzerinden bir Manila dosyayı uzattı. Yolda okuman için bir şeyler. Teşekkürler. Dosyayı aldığım sırada az sesiyle Aziz Francesco'nun maskotunun aynasında asılı olduğunu fark ettim. Dindar bir tip olduğu hiç aklıma gelmezdi. Sınıflandırması gerçekten zor bir kadındı. Trafikte ilerleyen Cheyenne I-70'e döndü. Bu arada dedi, Heather Fain zehirlenmiş. Çarşamba günü ölen Ahmet Muhammed Şokur'un vücudunda bulunan zehirli aynı. Ahmet çarşamba günü çifte cinayetin kurbanlarından biriydi. Kız arkadaşı Tatum Marukas bir kılıçla öldürülmüştü. Birini zehirlemenin yalnızca 4 yolu vardır. Zehri teneffüs ettirmek, yedirmek, enjekte etmek ya da emilimini sağlamak. Bu nedenle Cheyenne'e sordum. Nasıl uygulandığını biliyor muyuz? Enjekte edilmiş potasyum klorür. Bu durumda diye mırıldandım. İntravasküler ortamda aşırı miktarda potasyum buldular. Fakat vitreöz salgılarda potasyum yoktu. Bu bir sorudan çok bir gözlemdi. Anlamaya çalışan gözlerle bana döndü ve nereden bildin diye sordu. Bu potasyum klorürü hatırlatan büyük bir ipucudur. Ama aynı zamanda apaçık bir delil. Katil bunu bulacağımızı biliyor olmalıydı. Öyle mi düşünüyorsun? Pek çok katilin böyle bir şeyi bileceğinden şüpheliyim. Bu adam bilirdi. Peşinde olmamızı istiyor. Sadece bir hata yapmadığını nereden biliyorsun? Geçen gün madende söylediğin gibi maksat mesaj vermek, izlerini kapatmaya çalışmıyor. Onları özellikle bırakmayı seçiyor. Yanıt vermeden önce biraz durdu. Bir şey daha var. Sherry Creek baraj gölünde bulunan parçalar tek bir kadına aitmiş. Küçük de olsa bu iyi bir haber sayılır. Bir an sessiz kalan Cheyenne derin düşüncelere dalmış gibi görünürken yavaşça katil arayıp yerini söylemeden önce 10 yaşında bir kız cesedin parçalarını bulmuş dedi. Boğazımda bir şeylerin düğümlendiğini hissettim ve içimde bir yerlerde o en önemli noktada bu adamı yakalayacağıma yemin ettim. Klasörü açtım ve dosyalara göz atmaya başladım. Dokuzuncu bölüm, saat 6:45. Dora'nın aptal saati çalmasaydı Tessa bir iki saat daha uyuyabilirdi. Dora diğer tarafına dönüp saati duymazdan gelince Tessa alarmı kendi kapattı ve portatif yatakta dizlerini karnına çekerek oturup Dora'nın masasına, bilgisayarına ve duvarlara baktı. Dora'nın nefes alışı yeniden istikrarlı hale gelmişti. Son birkaç aydır arkadaşı gerektiği kadar dinlenemiyordu. Bu yüzden Tessa onu uyandırmadı, buna ihtiyacı vardı. Geçen kış Dora'nın ebeveynleri, babasının arkadaşı Tayman Mason ve eşiyle dışarı çıkmışlardı. Mason'ların bebeğine bakan kız, Dora'ya mesaj atarak onların ne zaman geri döneceklerini sormuş ve Dora da mesaja cevap yazmıştı. Onlar mesajlaşırken bakıcı bebeği küvette yalnız bırakmıştı. Minik kız da kayarak suya batmıştı. Bu aklına geldikçe Tessa ürperiyordu. Melissa'nın mesajlaştığı kişinin Dora olduğunu çok az kişi biliyordu ve Tessa'nın bildiği kadarıyla Dora bu konu hakkında yalnızca kendisiyle konuşmuştu. "Eğer ona mesaj atmasaydım," demişti Tessa'ya bir seferinde, "Melissa bebekle ilgileniyor olacaktı." "Saçmalama," demişti Tessa, "bu senin hatan değil." Ama bunun ve söylediği hiçbir şeyin faydası olmamıştı, onun için bu konuyu bir daha açmadı. Tessa bir müddet Dora'nın bilgisayarında ekran koruyucu olarak geçip duran aile fotoğraflarını izledi. Tessa'nın hiçbir zaman iki ebeveyni birden olmamıştı etrafında. Annesi ölmeden önce Patrick'in de onlarla birlikte olduğu birkaç ay sayılmazsa. Bütün bunlar Dora'nın iki mutlu ebeveyniyle birlikte çekilmiş fotoğraflarına bakmayı güçleştiriyordu. Tessa cep telefonunu açtı, fotoğraflar menüsüne geldi, görünümü film karesi biçimine ayarladı ve daha iyi hissetmesini sağlar umuduyla annesinin fotoğraflarına bakmaya başladı. Fakat bu aksine daha da kötü hissetmesine sebep oldu. En sonunda telefonu bir kenara bırakarak yatakta diğer tarafa döndü ve duvarlara bakarak arkadaşının uyanmasını bekledi. Sebastian Taylor'ın evine doğru ilerlerken Cheyenne sessizliğini hiç bozmadı. Bu sükunet bana dava dosyalarını derinlemesine inceleme fırsatı verdiği için hoşuna gitmişti. Heather'ın çevresinde yakılan mumlar neredeyse mum satan dükkanların tamamında ve büyük mağazaların bu bölümünde satılan bir marka olan şanteldi. Bu nedenle satın alanın izini sürmek samanlıkta iğne aramak kadar zordu. Ayrıca ses kayıt cihazı da herhangi bir elektronik eşya mağazasından satın alınmış olabilirdi. Aynı mumlar gibi takibi mümkün değildi. Mumlar ve cihaz üzerinde iz yoktu. Adli tıp ekibi mumların yaklaşık 2 saattir yanıyor olduklarını tespit edebilmişti. Mumların yakıldığı anla cesedin yerinin kim olduğu bilinmeyen biri tarafından telefonla bildirilmesi arasında geçen zaman katile Denver Metroplex'inde herhangi bir yere arabayla ulaşacak kadar zaman tanımış olmalıydı. Sebastian Taylor ve Bridget Marcello'nun cesetlerinin yerini bildirmek amacıyla Cuma günü yapılan anonim ihbar ben mahkemedeyken gelmişti. Acil tıp servisi gelen iki çağrının da nereden yapıldığını tespit etmeyi başaramamıştı. Dava dosyalarında her iki 911 görüşmesinin de dökümleri mevcuttu. Her iki vakada da arayan kişi dikkatimi çeken bir söz sarf etmişti. "Şafak yaklaşıyor, 4. gün. Çarşamba günü sona eriyor." Tekrarlayan cümleler Perşembe ve Cuma günü işlenen çifte cinayetleri kesinlikle birbirine bağlıyordu. Bu da merakımı uyandırmıştı. "Şafak yaklaşıyor. 4. gün. Çarşamba günü sona eriyor. Şafak. Ölüm için bir mecaz mı? Dördüncü gün, ayın günleri mi? Cinayet şenliğinin süresi mi? Yaratılışın günleri olabilir mi? İncil'de Tanrı'nın dördüncü günde yarattığı şey neydi? Belki bununla ilgili bir şeydir. Bilmiyordum. Araştırılması gereken bir konuydu. Bütün bunları düşünürken Sebastian Tyler'ın evinde işlenen cinayetlerle ilgili bilgilerin olduğu sayfaya geçtim. 5 izleme kamerasıyla çok gelişmiş bir güvenlik sistemi vardı. Bunlardan 3'ü etkisiz hale getirilmişti. Diğer ikisi de yalnızca normal beden ölçülerine sahip kar maskeli bir adamın birkaç kısa görüntüsünü içeriyordu. Ayrıca katil işi bir kez daha kişisel bir boyuta taşımış ve Sebastian Taylor'ın garajındaki tezgahın üzerine benim için bir not bırakmıştı. Gölge seni daha fazla rahatsız etmeyecek, Ajan Bowers. Bu durumda katil Taylor'ın kendisini gölge diye adlandırdığını, hatta bana mesajlar göndermekte olduğunu da biliyordu. Ama nasıl? Bunların hiçbiri basına yansıtılmamıştı. Hem Taylor'ı nasıl bulmuştu? Sayfayı çevirdim. Onları öldürdükten sonra katil Bridget'in vücut parçalarını göle taşımış, fakat Sebastian Taylor'ı garajda bırakmıştı. Bu senaryo kişisel düzeyde beni derinden rahatsız ettiği halde profesyonel düzeyde merakımı uyandırıyordu. Genelde katiller vücut parçalarını ya onlardan kurtulmak için bir yerden bir yere taşır ya da hatıra olarak evlerine götürürdü. Madem öyle, neden cesetlerden biri garaja, diğeri şehrin diğer ucuna götürülerek halk plajına bırakılmıştı? Şunu düşündüm, bana bıraktığı iki mesaj dikkate alınırsa katil kim olduğumu, perşembe öğleden sonra suç mahallinde olacağımı ve Chicago'da şahitlik edeceğimi biliyordu. Bu durumda üzerinde çalıştığım projeyi de biliyor olması mümkündü. Eğer bu doğruysa ya çok aptaldı, çünkü hepsini bir araya getirdiğinde onu bulmama yardımcı olacak bu kadar çok mekan kullanmıştı, ya da çok zekiydi. Zira terk edilmiş madeni ve halk plajını yalnızca soruşturmayı yanlış yöne çekmek amacıyla da seçmişti. Ülkedeki başka hiçbir emniyet mensubunun yapamadığını yaparak Sebastian Tyler'ın yerini bulması bana bu katilin hiç de aptal olmadığını düşündürtmüştü. Hem de hiç aptal değildi. Cheyenne arabayı dağların tepelerinde Taylor'ın evine doğru sürerken kahvemi bitirdim ve eğer o kendisininkini sonra denemeye karar verirse tazeliğini kaybetmiş olacağından, ondan hoşlanmayacağını ve sonuç olarak dünyanın en mükemmel içeceğine aşık olmayabileceğini fark edip ona bir iyilik yaparak diğer kahveyi de içtim. 10 dakikaya kadar orada oluruz herhalde, dedi. Ben de muhtemel şüpheliler listesine geri döndüm. Tessa Dora'nın yatakta dönüp durduğunu fark etti, fakat kalkmaya hazır olup olmadığını görmek için bekledi. Arkadaşının gerçek adı aslında Pandora'ydı. Fakat o kutuyu açarak tüm kötülükleri dünyaya salan kadınla ilgili hikayenin sürekli olarak kendisine anımsatılmasından hoşlanmıyordu. Bu yüzden hemen herkes ona sadece Dora diyordu. Dora tarçın rengi saçlı, kahverengi gözlü, çekingen, kolay unutulabilir, sıradan yüze sahip bir kızdı. İki kız neredeyse ortak hiçbir şeyleri olmamasına rağmen tanıştıkları ilk anda birbirlerine bağlanmıştı. Ah tabii, Dora'nın babasının adli tabip olması ve iki kızın da babalarının sürekli ölülerle uğraşıyor olmaları dışında en azından bu ortak noktalarıydı. Nihayet Dora yatağın kenarından eğilerek ''Tessa, uyandın mı?'' diye sordu. ''Aha, iyi uyudun mu?'' ''Evet, sen?'' Bir duraksama ve ardından sürekli uyanıp durdum, şeyi düşünerek biliyorsun, dedi. Evet, Tessa bebeğin ölümünü Dora'nın aklından uzaklaştıracak bir şey bulmaya çalıştı. Hey, Syrup Dive'ın yeni çektiği süper klibi duydum, bir ara izlemeliyiz. Dora ona tereddütle baktı. Syrup Dive'dan nefret ettiğini sanıyordum. Yaptıkları müziğin Pangelo bilmem ne olduğunu söylemiştin. Panglossian, Tessa umuzluydu. Şey, belki fikrimi değiştirmişimdir, haydi izleyelim, klip güzelmiş diye duydum. Böylece Tessa gerçekten Syrup Dive'ın müziğinin saf bir iyimserlik taşıdığını düşündüğü halde Dora'nın bilgisayarının başına geçerek YouTube'u açtı. Artı kazanç, doğuranı gülümseyen ebeveynlerinin durmadan ortaya çıkıveren fotoğraflarını mütemadiyen görmek zorunda kalmayacaksın. Panglossian, doğru ayaklarını sarkıttı. Yunanca mı? Latince, ben Yunanca öğrenmedim hiç. Sadece Latince, biraz da Fransızca. Doğra bilgisayarın yanına gelerek testoya katıldı. Bilmediğim bir şey var mı? Kendimi gıdıkladığımda neden gülmediğimi bilemiyorum. Klibi buldu. Ve dedi arkadaşı, benim hikayemi, Pandora'nın kutusunu, onu da bilmiyorsun. Ne kadar çok okuduğun göz önünde bulundurulursa bunu gerçekten hiç okumamış olmana inanamıyorum. Yunan mitleri Tessa'nın pek ilgisini çekmezdi. Bence gayet iyi biliyorum. Pandora merak etmiş, kutuyu açmış ve bütün acılar, zararlı şeyler, dünyanın hastalıkları dışarı çıkmış. Evet ama sadece bu değil diyerek esnedi Dora. Sürpriz bir sonla bitiyor. Bu hafta bakarım söz. Ardından oynat tuşuna bastı. Çeyye'nin kahvesini yeni bitirmiş ve dava dosyalarının 1/3'ünü okumuştu ki sessizliği bozarak geldik dedi. Kağıtlardan başımı kaldırıp baktığımda Sebastian Taylor'ın evine giden uzun rampayı, çakıllı garaj yolunu tırmanıyorduk. 20. Bölüm. Taylor çıkmaz bir sokakta yaşamayı seçmişti ve mevcut durumu düşünürse bu bana trajik biçimde ironik göründü. Rustik fakat sofistike, koyu sarı ve tabar rengi bu ev, gereksiz ilgi uyandıracak kadar gösterişli olmamakla beraber tam da Taylor'ın istediği gibi olduğundan şüphe etmediğim bir bolluk sergiliyordu. Bridget Marcello'nun garaj yolunda duran arabası dışında iki jip ve Kurt'un arabası ile beraber iki sivil araç evin önünde park halindeydi. Yarı uyur halde dikilen nöbetçi memura kimlik kartlarımızı gösterdikten sonra Cheyenne ve ben Sebastian Taylor'ın salonuna girdik. Şık halılar, deri mobilyalar, iç savaş dönemi ıvır zıvırları, bir servet değerinde olduğunu tahmin ettiğim Arnovo tablolar. Duvarlarda ne Taylor'ın eski eşlerinin ne de 4 çocuğundan herhangi birinin resminin asıl olmadığını fark ettim. Ve bu beni şaşırtmadı. Yemek odasının kapısının yanında zengin bir içki büfesi duruyordu. Olay yeri inceleme ekibinden bir memur yemek odasında fırçasıyla parmak izi aramaktayken diğer o yiyicilerin de muhtemelen cinayetlerin işlendiği garajda olduklarını düşündüm. Bir dava üzerinde çalışırken genelde kotumun arka cebinde bir çift lateks eldiven taşırım. Ama sehpanın üzerine bizim için fazladan eldivenler bırakılmıştı. Cheyenne ve ben bunları taktık. Yukarıdan başlayalım dedi. Başımı salladım ve yukarı çıktık. Merdivenlerde yarı yolda hafifçe boğazını temizleyerek evinden ayrıldığımızdan bu yana müthiş sessizsin Pat. Aklından neler geçiyor dedi. Düşüncelerimi toparlamak için bir saniye durdum ve sonra 15 yıllık FBI ajanlığı hayatımda katilin iki kurbanı parçalara ayırdığı ve birini yerinin kolayca tespit edilip saatler içinde belirlenebilecek ikinci bir mekana taşıdığı bir çifte cinayetle daha karşılaşmadım dedim. Doğru dedi düşünceli. Normalde ya ikisini de götürür ya da ikisini de oldukları yerde bırakırdı. Sahanlığa uğraştık. Kesinlikle. Taylor'ın evinin üst katı küçüktü. Sadece içinde banyosu olan bir yatak odası, tamamen boş bıraktığı ikinci bir oda, ortak banyo ve içinde bilgisayar bulunan, çalışma ortamı haline getirdiği bir sahanlık vardı. Koridor ve odalar halılarla uyumlu olmasına dikkat edilerek toprak tonlarında eşyalarla dekore edilmişti. Büyük yatak odasına Cheyenne önden girdi. Katil yalnızca cesetlerden birini sahile götürerek bize ne demek istiyor sence? Ne söylemeye çalıştığını bilmiyorum dedim. Ama şu ana kadar edindiğimiz bilgileri hesaba katarsak bana tek bir şey söylemeyi başardı. Neymiş söylediği? Yatak odasının halısı yeni süpürülmüştü. Bunu muhtemelen ipucu arayan o yiyiciler yapmıştı. Oda içindekilere kimse dokunmamış gibi duruyordu. Her şey yerli yerindeydi. Çok orijinal bir düşünce yapısı oldu. Eğilip yatağın altına göz attım, hiçbir şey bulamadım. Ayağa kalkıp Cheyenne'e baktım. Diğer bir deyişle dedi Cheyenne, sınıflandırması zor oldu. Hemen hemen. Bana okuduğum bir şeyi hatırlattı. Bir dedektifin düşmanının zekasını, eğitim düzeyini, derinliğini anlaması ve buna göre hareket etmesi hayati önem taşır. Duraksadım, benim makalem bu geçen ayki. Evet, bu sene yazdıkların içinde iyi olanlardan. Odayı tarayan gözleri kesin bir simetriyle dolaşan dikkatli gezegenlere dönüştü. Arada hafifçe dudaklarını oynatıyor, hemen ardından gözlerini kısarak başını sallıyor. Sanki sessizce kendi kendisiyle konuşuyordu. Vardığın sonuçların tümüne katılmıyorum ama az ya da fazla zeki bir insanın alışılagelmiş biçimlerde hareket etmesini beklemediğini anlattığım bölümü onayladım. Banyoya girdik. İşte o noktada övgüyü hak eden yalnızca benim demek yanlış olur. Tezgahın üzerinde tıraş kremi ve jilet duruyor. Köşede bir kirli sepeti var. En üstte duran havluyu kaldırıp nazikçe yanağıma sürdüm. Hala biraz nemliydi. Direkt bir alıntı değil ama olgu. C. Auguste Dupin'in çalınan mektubundaki yaklaşımından geliyor. Dipnotlarda ona atıfta bulundum. Biliyorum dedi. Okudum. İşte tam benlik bir kadın. Dava dosyalarından olay yeri inceleme ekibinin duş giderinde Taylor'ın saçlarını bulduğunu biliyordum. Ama ben o bölgede kayda değer başka bir şey göremedim. Ama dedi, kurgu bir öykünden alıntı yapman beni şaşırttı. Şey, kızım, yani üvey kızım, o tam bir Poe hayranıdır. Beni dedektif öykülerinden üçünü okumam konusunda ikna etmişti. Fena değildi doğrusu. Öyküleri okumam gerekecek o zaman. Üst kattaki odaları incelemek için yeterli vakit ayırdıktan sonra alt kata inerek Teğmen Kurt Mason'ın olay yeri inceleme ekibinden birini Bridget'in arabasını incelemek üzere görevlendirmekte olduğunu gördük. O ayrıldıktan sonra Cheyenne Taylor'ın içki dolabına yaklaşarak yarısı boş bir şarap şişesine işaret etti. Brunello di Montalcino, 1997, güzel, bu adam ağzının tadını biliyormuş. Dizilmiş şişelere yönelerek, fakat burada bir yığın şişe var. Sence bir alkol problemi olabilir mi? Kurt başını sallayarak, alkol sorunu olan biri yarısı dolu şişeleri etrafta bırakmaz. Ya da bir dolap dolusu mazotu böyle ortalık yerde bulundurmaz. Dolaplara saklar, yatağın altına ya da çekmecelere koyar. Kurt fark etmiş miydi bilinmez ama sesi her sözcükte gittikçe yumuşuyordu. Eğilip bir şişe vodka'ya gözlerini dikti. Hayır, Taylor'ın alkol sorunu yoktu, bir hobisi vardı. Cheyenne'le birbirimize baktık. Kurt'un içmediğinden emindim. Ne var ki eşi Cheryl'in geçen kış bebekleri öldükten sonra bu alışkanlığı edindiğini biliyordum. Üstelik geçen Ocak ayında beni ortaklaşa yürütülecek bu soruşturmaya katılmaya davet ettiği zamandan bu yana evlerinden yaptığım onca ziyarette ortalıkta hiç yarı dolu şişe de görmemiştim. Konuyu değiştirme zamanı gelmişti. Parmak izi ve DNA denemenizi hiçbir şey çıkmadı mı? Kurt doğrulup başını salladı. Tek bir şey bile yok. Mutfak çöpüne baktım. Bir kahvaltılık gevrek kutusu, birkaç buruşturulmuş peçete, portakal kabukları, kapağı kapayıp, bakın bir süredir mağdur biliminden daha derinlemesine yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum dedim. Cheyenne aklımı okurcasına konuştu. Kurbanların yaşam biçimleri, geçmişi, alışkanlıkları hakkında ne kadar çok şey bilirsek katil hakkında o kadar çok şey öğreniriz. Evet, geçen yıl yazdığım makalelerden birini okuduğu da besbelliydi. Etkileyici. Onları nasıl seçiyor? Hayatı onlarınkiyle nerede kesişiyor? Daha derine inelim. Tipik olan sadece ortak tanıdıklar, çalışılan yer, ev adresleri, dernek üyelikleri değil. Kurbanlarımızın işe giderken hangi yoldan geçtiklerini bilmek istiyorum. Filmlerini nereden kiraladıklarını, benzinlerini nereden aldıklarını... Emirler verdiğimi fark ederek kendimi tuttum, özür dilerim. Demek istediğim, izlememiz gereken yol bu olmalıdır diye düşünüyorum. Robinson ve Kipler'i bu iş için görevlendiririz dedi Kurt. Tonlamandan rahatsız olmuşa benzemiyordu. Cheyenne araya girerek, Kipler'la her halükarda konuşacağım zaten dedi, onları ben ararım. Cep telefonunu çıkardı ve yemek odasına doğru yürüdü. O gidince Kurt mutfağın diğer ucundaki kapıya bakarak garajı gördün mü diye sordu. Daha görmedim. Haydi, geç bile kalmışsın. 10. ayrımın sonu. Sayfa 129.